Temel ekonomi. Ekonomi nedir? Ekonomi biliminin kurucusu kabul edilen Adam Smith, servet elde etmek için yapılan tüm çalışmaların ekonomi biliminin inceleme alanına girdiğini söylemiştir. Smith'in bu açıklamasına 1776 yılında yayımladığı Ulusların Zenginliğinin Kaynakları ve Tabiatı Üzerine Araştırma adlı kitabını kaynak olarak gösterebiliriz. Ayrıca bu kitapta Smith, ekonomik dünyayı milyonlarca insanın kendi arasında yarattıkları ve iş bölümü içinde üretimde bulundukları bir atölyeye benzetmiştir. Bu kitabın Türkçe çevirisini okumak istersen Milletlerin Zenginliği, Hasan Ali Yücel Klasikler serisi, İş Bankası Kültür Yayınları. Ekonomi, sonsuz olan insan ihtiyaçlarının var olan kıt kaynaklarla karşılanmasına ilişkin konuları kapsar. Alfred Marshall, Neoklasik Ekonomi Okulu'nun kurucusu. Ekonomi amaçlarla alternatif kullanım olanakları olan sınırlı kaynaklar arasındaki ilişkiler yönünden insanların davranışlarını inceleyen bir bilimdir. Lionel Robbins, İngiliz ekonomist. Ekonomi, insan ihtiyaçlarının tatmini yönünden yapılan düzenli bir çalışma ve faaliyetlerdir. Knut Wicksell, İsveçli ekonomist. Ekonomi bilimi, birey ve topluma en az uğraşla en çok doyumu sağlamayı gösteren yöntemler kuramıdır. Hermann Heinrich Gossen, Alman ekonomist. Ekonomi, insanların çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak amacıyla kıt ve sınırlı üretim kaynaklarını ne şekilde kullandıklarını inceleyen bilim dalıdır. Paul Samuelson, ekonomi. Mal ve hizmetlerin üretim, değişim ve tüketim süreçlerinde birey ve birey gruplarının eylemlerini inceleyen sosyal bilimdir. İnsanların sonsuz olan isteklerinin kıt kaynaklarla nasıl düzenleneceğini inceler, bu incelemeyi yaparken toplumun siyasal gerçekleri, karar verme mekanizmaları ve sosyal gelenekleri veri olarak kullanır. Klasik ekonomi. Klasik ekonomi teorisi, ekonominin arz yönüne ağırlık vermiş ve genel yaklaşımını arz yönlü öneriler çerçevesinde oluşturmuştur. Klasik ekonomi okulunun temel yaklaşımlarını şöyle özetlemek mümkündür. Ekonomi, tam istihdam durumunda denge halindedir. Bu dengeden sapmalar, geçici olgular olarak ortaya çıkar. Ücretlerin piyasada belirlendiği bir ekonomide, tam istihdamdan başka bir denge söz konusu olamaz. Piyasada her aktör kendi çıkarını azami seviyeye çıkaracak şekilde davranır. Böylece toplumun çıkarları da, yani refahı, azamiye çıkarılmış olur. Ekonomide ücret ve fiyatlar esnektir. Aslında tam istihdam düzeyindeki uzun dönemli dengeyi sağlayan da bu esnekliktir. Emek fiyatı olan ücretler yükseldiğinde emek talebi düşecek, düşen talep ücretlerin düşmesine ve giderek ucuzlayan emek talebinin artmasına ve işsizliğin otomatik olarak azalmasına yol açacaktır. Mal ve sermaye piyasalarındaysa bu dengeyi esnek fiyatlar ve faizler sağlayacaktır. Her arz kendi talebini yaratır. Say kanunu. Ekonomide uzun dönemde bir üretim fazlası olması söz konusu değildir. Kısa dönemde ortaya bir arz fazlası çıkabilir. Bu durumda talep eksikliğine bağlı olarak mal ve hizmet fiyatları düşecek, fiyat düşüşü talep artışına ve dolayısıyla arz ve talebin yeniden dengelenmesine yol açacaktır. Piyasa dengesizlikleri ve tam istihdam dengesinden sapmalar kısa dönemli olgulardır. Az önce değinilen esnek ücret ve esnek fiyat mekanizmalarının işlemesi sonucu piyasalar tekrar dengelenir ve bu durum uzun dönemde ekonominin tekrar asıl dengesi olan tam istihdam düzeyine ulaşmasının yolunu açar. Adam Smith'in görünmez eli. Ekonominin kendi kendini düzelten mekanizmalara sahip olması nedeniyle devletin ekonomiye dengesizlikleri gidermek amacıyla karışmasına gerek yoktur. Devletin ekonomiye karışması dengesizlikleri daha uzun süreli kılar ve kaynak dağılımını olumsuz etkiler. Bu nedenle ekonomiye devletin karışmasını ortadan kaldıracak şekilde en iyi bütçe denk bütçe ve en iyi vergi nötr, kaynak dağılımını etkilemeyen vergidir denebilir. Para, gerçek ekonomik faaliyetin yalnızca bir aracısıdır. Diğer mallardan bir farkı olmayan paranın da talebini ve dolayısıyla fiyatını arz belirler. Dış ticarette uluslararası uzmanlaşma ve işbirliği mümkün olduğunca geliştirilirse bundan her ülkenin yararlanması söz konusu olur. David Ricardo'nun mukayeseli üstünlük teorisi. Merkantilizm. Bilinen ilk sistemli ekonomi yaklaşımıdır. Merkantilist politikanın altında yatan kabuller şunlardır. Değerli madenleri elde ederek zenginliği artırma düşüncesi. Bulyonizm. Devletin ekonomik yaşama aktif müdahalesi. İthalat kısıtlamaları uygulayarak yurt içinde üretimi mümkün malların dışarıdan alınmasının yasaklanması ve dolayısıyla ülkeden değerli maden çıkışının sınırlanması. Mal ihracatını teşvik ederek değerli madenleri elde etme düşüncesi. Keynesyen ekonomi. 1930'ların büyük dünya ekonomik bunalımıyla ortaya çıkan Keynesyen ekonomi, 1970'lere kadar fazlaca bir meydan okumayla karşılaşmadan kapitalist dünyaya egemen olmuştur. Keynes'in öğretileri, özellikle ekonomik büyüme modelleri ve diğer dinamik ekonomik analiz araçlarının da katılmasıyla uzun yıllar pek çok devletin resmi ekonomi felsefesi olma konumunu sürdürmüştür. Keynesyen teoriye göre, ekonomide tam istihdam dengesi tesadüfi bir dengedir ve sürdürülebilmesinin hiçbir garantisi yoktur. Devletin müdahalesi olmazsa ekonomideki dengesizlik, işsizlik sürekli bir durum olabilir. Gerçekte fiyatlar ve ücretler, kurumsal düzenlemeler ve ekonomik olmayan nedenlerle klasik iktisatçıların düşündükleri gibi özellikle aşağı doğru esnek olmayabilir. Her talep kendi arzını yaratır. Dolayısıyla asıl olan talep cephesidir. Ekonominin canlandırılması da, denetlenmesi de talep politikalarıyla yapılabilir. Bütçe denkliği, nötr vergi gibi politikalar doğru yaklaşımlar değildir. Ekonominin içinde bulunduğu koşullara göre devlet bütçesinin açık veya fazla vermesi, artan ya da azalan oranlı vergiler tercih edilebilir. Monetarist yaklaşım. Monetarizm, Keynesyen ekonominin devletin ekonomiye aktif karışımını savunan görüşlerine bir karşı çıkış olarak gelişmiş ve büyük ölçüde klasik ekonomi teorisine dayalı yeni düşünceler geliştirmiş bir akımdır. 1976 Nobel Ekonomi Ödülünü kazanan Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Monetaristlere göre ekonomideki istikrarsızlıkların ana kökeni parasaldır. Bu sebeple para politikasının iktisadi sorunlara karşı diğer iktisat politikası araçlarından daha etkili olduğunu düşünmektedirler. Bu görüşlerini özetle, enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur sözüyle ifade ederler. Makro ve mikro ekonomi kavramları. Makro ekonomi, gelir vergisi ve satış vergisi gibi etmenlerin üretime ve fiyatlara etkileri, ekonomik yükselişlerin ve düşüşlerin nedenleri, ekonomik ve mali politikaların ekonominin sağlığına etkisi ve faiz oranlarını belirlemedeki süreç ve faiz oranlarının etkileriyle ilgilenir. Ekonomi politikaları, fiyat istikrarı enflasyon, tam istihdam işsizlik, ekonomik büyüme, uluslararası ticaret ödemeler dengesi, adaletli gelir dağılımı konularıyla ilgilidir. Ekonomistler ceteris paribus varsayımını kullanırlar. Ceteris paribus, iki değişken arasındaki ilişkiyi analiz ederken bir değişken dışında diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığını varsayar. Mikroekonomi, tüketici kararları ve faydayı maksimize etme, firma üretimi ve kârı maksimize etme, piyasa dengeleri, devlet müdahalelerinin piyasalara etkisi ve dışsallıklar ve diğer piyasa etkileriyle ilgilenir. Makroekonomi ve mikroekonomi, ekonomi biliminin iki önemli alt bilimidir. Makroekonomi, faiz oranlarının nasıl belirlendiği veya bazı ülkelerin ekonomik açıdan nasıl diğer ülkelerden hızlı büyüdüğü gibi büyük resim olarak tabir edilebilecek büyük ekonomik olaylarla ilgilenir. Mikroekonomi, devlet düzenlemelerinin belirli bir piyasaya ve tüketici kararlarına olan etkisi gibi küçük ekonomik olayları inceler. Amerikalı komedyen P.J. Orark'a göre mikroekonomi cebinizdeki parayla, makroekonomi ise devletlerin parasıyla ilgilenir. Temel ekonomik kavramlar. Kıtlık, sonsuz olan insan isteklerinin mevcut kaynaklardan fazla olmasıdır. Kıt kaynaklar üretim faktörleridir. Üretim faktörleri emek, iş gücü, sermaye, doğal kaynak, toprak ve girişimciliktir. Kıtlık nedeniyle tercihlerimiz sınırlanır. Tercihlerimiz arasında bir seçim yapma zorunluluğu ortaya çıkar. Kıtlık nedeniyle yaptığımız tercihten dolayı bazı fırsatlardan vazgeçeriz. Bir şeyi elde etmek veya bir isteği tatmin etmek için en iyi alternatif yapılan tercihin fırsat maliyetidir. İstek, gelir sınırsızken tatmin edilmek istenen duygudur. İhtiyaçsa gelir sınırlıyken tatmin edilmek istenen duygudur. Mallar, bireylerin tatmin sağladıkları tüm nesnelerdir. Ekonomik mal için bir bedel ödenir. Tüketim malı nihai mal, üretim malı ham madde ve ara mallar. Serbest mal doğada bulunur ve serbestçe elde edilebilir, kıt olmayan maldır. Hizmetler istekleri tatmin etmede kullanılan, maddi özellikleri olmayan nesnelerdir. Tüketiciler tarafından satın alınan zihinsel veya fiziki emeği içerir. Üretim ve üretim faktörleri. Fayda, kişinin bir malın tüketiminden elde ettiği doyumdur. Değer, herhangi bir mal veya hizmetin değeri, o mal veya hizmetin fırsat maliyetidir. Fiyat, mal ve hizmetlerin değerlerinin para ile ifade edilmesidir. Üretim, ekonomik ürünlerin miktarını veya faydasını artırmak veya yararlı hizmetler sunmak amacıyla harcanan tüm çabaları ifade eder. Üretim istekleri tatmin etmek için fayda yaratılmasıdır. Üretim faktörleri, mal ve hizmet üretmek için kullanılan, miktarı sınırlı ve emek, sermaye, toprak ve girişimcilik olarak sınırlandırılan nesnelerdir. Emek, iş gücü, mal ve hizmet üretmek için kullanılan insanların fiziki ve zihinsel çabalarıdır. Emek hizmeti karşılığı ücret ödenir. Sermaye, mal ve hizmet üretiminde kullanılan makine ve ekipman gibi unsurlardır. Fabrika, makine ve aletler, dağıtım ve depolama araçları gibi. Sermayenin kullanılması sonucu yapılan ödemelere faiz denir. Toprak, mal ve hizmet üretiminde kullanılan fabrika arazisi, doğal mineraller, su gibi doğal kaynaklardır. Toprak kullanımı karşılığında yapılan ödemelere rant denir. Girişimcilik, mal ve hizmet üretmek için diğer üretim faktörlerini bir araya getiren ve bunun için risk üstlenen kişidir, kâr elde eder. Üreticiler, faktör sahiplerinden satın aldıkları üretim faktörlerini toplumun isteklerini tatmin etmek için mal ve hizmetlere dönüştürmektedir. Tüketici ve üretici tercihlerinin temelleri. Alternatif maliyet veya fırsat maliyeti ya da vazgeçme maliyeti olarak adlandırılan kavram, herhangi bir mal ya da hizmeti satın almaya verilen karar, ona alternatif olabilecek olan başka bir mal veya hizmeti kullanmaktan vazgeçmek anlamına gelir. Ekonomi bilimi açısından da fırsat maliyeti üretim ya da tüketimle ilgilidir. Kısıtlı kaynaklar üretim ya da tüketim için akılcı karar almayı gerektirir. Örneğin bir birim mal veya hizmetin üretilmesi için başka bir mal veya hizmetten vazgeçilmesi durumunda vazgeçilen alternatif üretimden elde edilecek fayda fırsat maliyetidir. Rasyonel davranış, bir ekonomi birimin tercih yapması veya karar alması gerektiğinde kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesidir. Bu doğrultuda tüketiciler kendi çıkarları doğrultusunda, üreticiler de kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederler. Tüketiciler fayda ve refah maksimizasyonu yapmaya çalışırlarken, üreticiler de kârlarını maksimize etmeye çalışırlar. Karar alma. Karar alınırken bir eylemin olası yarar ve maliyetlerinin göz önüne alındığını kabul ederler. Maliyetler ve yararlar kişiden kişiye farklılık gösterdiği için kararlar da farklılık gösterebilir. Karar alma sürecinin bu özelliği nedeniyle elde edilen yararlarda veya katlanılan maliyetlerde meydana gelecek bir değişme tercihleri de etkileyecektir. Marjinal analiz. Mevcut koşullar değiştiğinde ortaya çıkacak yeni durumun nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Sadece tüketiciler değil, üreticiler de karar alırken marjinal analize bağlı kalarak hareket ederler. Örneğin bir üretici firma daha çok işçi çalıştırdığında üretiminin ne kadar artacağına bakar. Örneğin bir müşteriniz kredi geri ödemesi için gelirinden 100 Türk lirası yerine 110 Türk lirası ayırmaya karar verdiğinde marjinal analize göre hareket ediyor demektir. İlave 10 Türk lirası ayırmasının sağlayacağı fayda kredisini daha erken bitirmesi veya daha az faiz gideri olması gibi, bunun getireceği maliyeti bazı özel zevklerinden vazgeçme, daha az harcama gibi aşmaktadır. Tüketici ve üretici tercihlerinin temelleri: toplam ve marjinal fayda. Toplam fayda, belirli bir dönemde bireyin diğer mal ve hizmet tüketimleri sabitken, bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşılan tatmin düzeyidir. Yani bir kişinin mal ve hizmet tüketiminden aldığı yarar veya tatmin toplamıdır. Toplam fayda, TU harfleriyle ifade edilir. Marjinal fayda, belirli bir zaman diliminde belirli bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada meydana gelen değişmedir. Kısaca ilave tüketilen birimin sağladığı faydadır. Marjinal fayda, MU harfleriyle gösterilir. Örneğin, müşteriniz yeni bir lokanta açmak için çok güzel bir yer buldu. Elinde birikmişi var ancak 1000 Türk lirası da ek paraya ihtiyacı var. Sizden kredi kullanmak istedi ancak kredisi 800 Türk lirası olarak onaylandı. Toplam fayda eğrisinde tepe noktaya gelmemiş, grafiğin solunda yer alacaktır. Kendisinin ihtiyacını tam olarak karşılamıyor. Kendisine 1100 Türk lirası kredi vermek istediğinizde ise ihtiyacının üzerinde olduğu için bu sefer marjinal fayda negatif olacaktır. Toplam fayda ise tepe noktasının sağında yer alacaktır. Örnekle ilgili grafikleri sunumdan inceleyebilirsin. Tüketici dengesi. Tüketicinin amacı, mal ve hizmet tüketerek en yüksek fayda düzenini sağlayan mal bileşimlerini seçmektir. Buradaki sorun, tüketicinin hangi miktarlarda mal tüketmesi durumunda elde ettiği faydayı maksimize edeceğidir. Fayda maksimizasyonu. Bir mal için harcanan her birim paranın marjinal faydasını, bir başka mala harcanan bir birim paranın marjinal faydasına eşitleyen, mal bileşimlerinin tercih edilmesiyle elde edilen faydanın maksimum olacağı kuraldır. Üretim olanakları modeli. Üretim imkanları eğrisi kullanılarak kıtlık, tercih, fırsat maliyeti, üretimde etkinlik, etkinsizlik, işsizlik ve ekonomik büyüme gibi ekonomik kavramlar açıklanabilir. Modelin varsayımları. Tüm üretim faktörlerinin miktarı sabittir. Yani işçi sayısı, makine ve ekipman miktarı, kamyon ve diğerlerinin sayısında bir değişiklik yoktur. Tüm kaynaklar tam olarak kullanılmalıdır. Mevcut teknoloji değişmemekte ve aynı kalmaktadır. Ekonomide biri üretim malı, diğeri de yüksek teknolojili, dayanıklı tüketim malı olmak üzere iki mal üretilmektedir. Teknoloji bir toplumun mal ve hizmetleri nasıl üreteceği konusunda kullanabileceği bilgi havuzudur. Örneğin bir ülkede su bardağı ve yüksek teknolojili cep telefonu çipinin üretildiğini varsayalım. Eğri üzerindeki her nokta iki maldan üretilebilecek maksimum çıktı düzeyini verir. Üretim olanakları eğrisi iç bükeydir. Yani A noktasından E noktasına hareket edildikçe çip üretiminin fırsat maliyeti artmaktadır. Erişilebilir bölge, mevcut kaynaklar ve teknoloji kullanılarak üretimin yapıldığı bölgedir. A, B, C, D, E bu bölgededir. Grafiği sunumdan inceleyebilirsin. Artan fırsat maliyetleri yasası. Bir maldan daha fazla ek birim üretilmek istendiğinde, diğer maldan her defasında daha fazla vazgeçmek zorunda kalmaktır. Bir ekonomideki kaynakların, ekonomideki kullanımlara tamamen adapte olmamasının sonucunda, ekonomi biliminde artan fırsat maliyetleri yasası olgusu ortaya çıkmıştır. Üretimde işsizlik. Ekonomide, üretimde etkinlik sağlanmadığı zaman bunun nedeni mevcut kaynakları tam anlamıyla kullanılmaması olabilir. Bu da işsizliğe yol açar. Ekonomik büyüme. Üretim olanakları modelinin varsayımlarından kaynakların ve teknolojinin sabit olduğu varsayımları geçerliliğini yitirdiğinde üretim olanakları eğrisinin şekli ve üretim düzeyi değişir. Bir ekonomideki üretken kapasitedeki artışa ekonomik büyüme denir ve bu durumda üretim olanakları eğrisi dışa doğru değişir. Büyümenin temel yolları: daha çok yatırım yapılması, girdilerin artırılması, teknolojik yenilikler, uzmanlaşmanın yaygınlaşması. G bölgesi. Erişilemez bölge mevcut kaynaklar ve teknoloji kullanılarak üretilmesi mümkün olmayan mal bileşimidir. Üretim imkanları eğrisinin zaman içinde sağa yani dışa doğru kayması ekonomik büyümeyi gösterir. F bölgesi. Ekonomi bu noktada mevcut kaynaklarıyla elde edebileceği üretim düzeyinin altında üretim yapmaktadır. Grafiği sunumdan inceleyebilirsin.